Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde herkese epey etkileyeceğini tahmin ettiğim bir olaydan bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Öncelikle herkese sevgilerimi iletmek istiyorum. Geçen hafta yeni bölüm yükleyemedik ama sizler sabırla beklemeye devam ettiniz. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Zaten biliyorsunuz böyle ciddi bir şey olmadıkça olabildiğince böyle düzenli bölümler yüklemeye çalışıyorum. Ayrıca tebrikleriniz için de ekstra teşekkür ediyorum. Geçen hafta nişanım vardı ve koşturmaca nedeniyle yeni bölüm yükleyemedik ne yazık ki. Ama tahmin edebileceğiniz gibi çok özledim. Aynı şekilde Ekim'in birine kadar da böyle telaşımız sürecek. Bu nedenle biraz düzensiz bir yayın döneminde olacağız bu 10 gün. Ama Ekim'in birinden itibaren çok daha fazla bölümle bir arada olacağız. Böyle bir karar aldım. Umuyorum sonuna kadar uygulayabilirim. Sizler de bölüm sayılarının artacak olmasını sevinçle karşılarsınız diye tahmin ediyorum. Elbette ben de çok heyecanlıyım. Bunun dışında Patreon destekçimiz Ceren'e de teşekkür etmek istiyorum bu bölümde. Çünkü yaşadığımız bir sorundan dolayı yeni bölüm yükleyemedik. O platformda bir süredir yükleyemiyoruz. Ancak yine de kendisi desteklemeye devam etmek istedi bizi. Kendisine inceliği için çok teşekkür ediyorum ve çok fazla uzatmadan yeni bölümümüze başlıyorum. Bugünkü yolculuğumuz Giresun olacak. Sene 2021, yani yeni bir olaydan söz ediyoruz aslında. Giresun'da yaşayan Bahtiyar Bey eşiyle birlikte sessiz ve sakin bir hayat sürüyor. Kızını büyütmüş, evlendirmiş, bir de torun sahibi olmuş. Kendisi de uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmuş ancak çalışmayı bırakmamış ve bir avize dükkanı var. Mal alıp satıyor yani. Dediğim gibi kendisinin sakin bir hayatı var ve kimseyle bir sıkıntısı da yok. Çevresi tarafından çok sevilen biri. Özellikle kızıyla çok yakın ve sıcak bir ilişkisi var. Baba kızdan öte iki yakın arkadaş gibiler aslında. Bu noktada Bahtiyar Bey'i takdir etmemek elde değil gerçekten. Özellikle kız çocuklarıyla böyle güzel ilişki kuran babalara bayılıyorum ben. Kendisi de böyle birisi. Yaptığı hemen hemen her şeyi kızıyla paylaşan bir baba. Onu sık sık arıyor. Baba kız birbirlerinin her şeyini biliyorlar. 2021'in Mayıs ayında Bahtiyar Bey bir araba almaya karar veriyor ve bu fikrini de kızıyla paylaşıyor yine. Kızı babasının gelir düzeyini bildiği için biraz sorguluyor araba meselesini. Babasının ve dolaylı olarak da aslında annesinin ciddi bir borca girmesini istemiyor. Ancak babası İstanbul'daki bir arkadaşında 50 bin lira parası olduğunu söylüyor ve bu arkadaşı bu borcu kendisine ödediği takdirde istediği gibi bir araba alabileceğini söylüyor. Arkadaşıyla konuştuğunu ve parasını almak için İstanbul'a onun yanına gideceğini söylüyor. Dediğine göre ardından da bu arkadaşının da yardımıyla kendisine bir araba bakacak ve aracı alarak birkaç gün içerisinde Giresun'a geri dönecek. Yani Bahtiyar Bey için hem alışverişini tamamladığı hem de tatilini yaptığı bir seyahat olacak bu. Kızı da borç paradan haberdar olunca meseleyi mantıklı buluyor ve baba kızın konuşması bu şekilde sonlanıyor. Birkaç gün içerisinde Bahtiyar Bey hazırlanarak İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Burada arkadaşının bulduğu bir otelde konaklamaya başlıyor. Borcunu geri alacağı arkadaşıyla da buluşuyor bu süreçte. Bu arada bahsi geçen arkadaş Bahtiyar Bey'in kendisini çok yakın ve samimi hissettiği birisi. Arkadaşının ismi Nadir. Kendisi bir halı fabrikasında güvenlik müdürü olarak çalışıyor. Yani fabrika içerisinde iyi bir pozisyonda kendisine göre. Nadir ve Bahtiyar Bey bu süreçte birlikte vakit geçiriyorlar, araba bakıyorlar. Her araç baktığında Bahtiyar Bey kızını arayarak onu da süreçle alakalı bilgilendiriyor. Aracın beklediği gibi çıkmadığını, beğenmediğini ve bakmaya devam edeceğini söylüyor. Mayıs'ın 25'inde İstanbul'a giden 50 yaşındaki adamla kızının günlük rutin konuşmaları ayın 28'ine kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak tarih 28 Mayıs'ı gösterdiğinde Bahtiyar Bey kızını aramıyor ve onu arayan kızı da babasına ulaşamıyor. Telefonun kapalı olduğunu görüyor. İlk olarak çok fazla endişe etmese de bu durumu biraz garipsiyor çünkü dediğim gibi çok iyi bir ilişkileri var ve her gün telefonda konuşuyorlar. Özellikle de şehir dışında olduğu bu süreçte. Yani bu onların rutini diyebiliriz. Ayrıca babasının telefon kapatmak gibi bir alışkanlığı da yok. Ancak genç kadın durumu çok da endişe verici bulmuyor çünkü 50 yaşında bir adam var ortada. şarjı bitmiş olabilir veya müsait olmayabilir. Bu nedenle biraz beklemeye karar veriyor. Ertesi gün tekrar arıyor babasını ancak ne yazık ki yine ulaşamıyor kendisine ve yavaş yavaş da iyice endişelenmeye başlıyor. Günler bu şekilde geçiyor ve genç kadın babasına ulaşamamaya devam ediyor. Ancak sürekli iletişim halinde oldukları için babasının kaldığı oteli biliyor ve burayla iletişime geçerek babasına ulaşmaya çalışıyor. Otel yetkilileri tarafından genç kadına babasının 28 Mayıs'ta otelden çıkış yaptığı bilgisi veriliyor. Yani Bahtiyar Bey'in otelden çıkış yaptığı gün aynı zamanda kızıyla tüm iletişiminin kesildiği ana denk geliyor. Bunun üzerine genç kadın ailesiyle birlikte polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunuyor. Polisler de 50 yaşındaki babayı aramaya başlıyorlar. Bahtiyar Bey'e ulaşılamayan 10. gün olduğunda hala ellerinde hiçbir şey olmayan zavallı aile Bahtiyar Bey'in arkadaşlarıyla iletişime geçmeye başlıyorlar. Elbette Nadir Bey de bu kişilerden biri çünkü Bahtiyar Bey İstanbul'a Nadir'den parasını almaya ve onunla birlikte araba bakmaya geliyor zaten. Fakat ne yazık ki yapılan telefon görüşmesinde Nadir'den de hiçbir bilgi çıkmıyor. Kendisi Bahtiyar Bey'i en son ayın 28'inde gördüğünü ve kendisini fabrikadaki ofisinde ağırladığını, daha sonra birlikte yemek yediklerini ve Bahtiyar Bey'in de yemeğin ardından fabrikadan ayrılarak otele gideceğini söylediğini anlatıyor. Yani ne yazık ki çaresiz aile Bahtiyar Bey'i İstanbul'da gören son kişi olan Nadir Bey'den de hiçbir bilgi alamıyorlar. Bu noktada Bahtiyar Bey'in arkadaşları da kendisi için ciddi anlamda endişe duymaya başlıyorlar ve onların da bu konuda birkaç teorisi var. Elbette artık teorilerin üretilmesi son derece normal çünkü herkes zavallı adamın hayatından endişe ediyor ve ölü ya da diri onu bulmaya çalışıyor. Ancak başına bir iş geldiğini de düşünüyorlar artık. Arkadaşlarının düşündüklerine gelecek olursak sizin de bildiğiniz gibi Bahtiyar Bey avize işi yapıyordu. Yani mal alıp mal satıyor. Aramızda belki buna benzer bir iş yapanlarımız vardır. Yani böyle ticaretle uğraşanlar. Onlar elbette çok daha iyi bilirler ama bu tarz işler alacak verecek davalarının çok fazla olduğu işler. Yani atıyorum bir malı borçlu almanız gerekebilir veya sizden bir mal borçlu olarak alınabilir. Bunlar bu işin doğasında var. İşte arkadaşlarının düşündüğü şey de Bahtiyar Bey'in alacaklarını toplamaya gittiğinde bir sıkıntı yaşamış olabileceği. Çünkü kendisi İstanbul'a gitmeden önce bu arkadaşlarına da araba almak istediğinden söz etmiş. Onlar da kendisine işin maddi yönünü sormuşlar elbette. Kendisi de alacaklarını topladığı zaman eksik kalan miktarı tamamlıyor olduğundan bahsetmiş. Haliyle şu anda da ortada olmayınca Bahtiyar Bey, arkadaşları onun alacaklı olduğu kişilerden biriyle parasını alamaması dolayısıyla bir tartışma yaşamış olabileceğini, borcunu geri ödemek istemeyen bir şahsın da zavallı adamın ortadan kaldırılmasına vesile olmuş olabileceğini ve böylece de borçtan kurtulmak istemiş olabileceğini düşünüyorlar. Şu noktada bakıldığında da bu oldukça mantıklı bir teori bana kalırsa. Ancak devam eden birkaç günde de herhangi bir ilerleme kat edilemeyince aile bir görgü şahidi bulmak adına hepimizin bildiği sabah programına katılıyor. Elbette Müge Anlı'dan söz ediyorum şu anda. Zaten olay da bu şekilde gündeme geliyor. Aile durumu yukarıda anlattığım şekilde açıklıyor. Programa Bahtiyar Bey'in arkadaşları bağlanarak az önce bahsetmiş olduğum teorilerini paylaşıyorlar aynı şekilde. Herkes aslında bir şekilde Bahtiyar Bey'i bulmaya çalışıyor. Ancak biliyorsunuz bahsi geçen program çok fazla kişi tarafından izleniyor ve birisi hayattaysa kesin bir görgü şahidi bulunuyor. Hatta ciddi ciddi birkaç saat içerisinde çıkıyor kaçan çocuklar falan. Ancak Bahtiyar Bey için birkaç gün boyunca hiç kimse aramıyor. Bu noktada elbette bu adam yer yarılıp içine giremeyeceği için başına bir şey gelmiş olma olasılığı üzerinde duruluyor. Bu arada dediğim gibi bir fikri olan herkes yayını arıyor ancak direnerek yayına bağlanmak istemeyen tek bir kişi var, o da Nadir Bey. Kendisi programda konuşmak istemediğini, Bahtiyar Bey'le çok yakın arkadaş olduklarını, çok üzgün olduğunu söylüyor yayın arkasında. Ancak Nadir 50 yaşındaki babayı gören en son kişi ve onun anlatacakları gerçekten çok kıymetli davanın çözümü için. Yine de bir süre direniyor. Elbette bu dirence de hiç kimse anlam veremiyor. Sonuçta kaybolan çok sevdiğiniz bir arkadaşınız varsa onun hakkında bildiğiniz her şeyi bulunmasına yardımcı olacağını düşünerek siz anlatırsınız. Yani ikna edilmeniz gerekmez. Ama Nadir Bey yalvara yalvara baya baya ikna edilerek yayına bağlanıyor. Yayında onu son defa gördüğü 28 Mayıs gününden bahsediyor. Söylediğine göre kendisi Bahtiyar Bey'i o gün fabrikaya çağırıyor birlikte vakit geçirmek için. Anlattığına göre burası toplamda 70 kişilik çift vardiya olarak çalışılan bir fabrika. Yani bir vardiyada 35 civar kişinin çalıştığını düşünebiliriz. Henüz gündüz vardiyasındayken Bahtiyar Bey Nadir Bey'in davetinden dolayı bahsi geçen fabrikaya gidiyor. Burada Nadir Bey'in kendisine ait bir ofisi var. Bu ofiste sohbet edip yemek yiyorlar birlikte. O esnada kendisine 35 kişilik bir ortamda kendisini Bahtiyar Bey ile birlikte gören birilerinin olup olmadığı sorulduğunda kendi ofisinin fabrikadan ayrı durduğunu yani kimsenin göremeyeceğini söylüyor. Bu arada inanılmaz sert bir üslubu var. Bunları çok sinirli bir şekilde anlatıyor. Buna açıklama olarak da şeker hastası olduğunu söylüyor. Yani aslında Nadir Bey'in anlattığına göre fabrika içerisinde izole bir konumda olan ve kimsenin görmediği ofisinde arkadaşı Bahtiyar Bey ile yemek yiyip vakit geçiriyorlar. Ardından Bahtiyar Bey kendisine otele gideceğini söyleyerek vedalaşıyor. Hatta artan yemeğini de toplayarak yanına alıyor. Nadir Bey aracını bir çalışana vererek kıyafetlerini eve göndertmiş olduğu için arkadaşını otele bırakamıyor ve Bahtiyar Bey yaya olarak fabrikadan ayrılıyor. Kendisinden taksi çağırmasını da istemiyor. Fabrikalar normalde biraz daha ters lokasyonlarda olurlar malum hani atıklarından dolayı vesaire. Ama bu fabrikanın yakınlarından minibüs geçiyormuş. Bahtiyar Bey'in de bu minibüse bindiği düşünülüyor. Bu arada Nadir Bey kayıp kişiye borcu olmadığını, asıl Bahtiyar'ın ona 25 bin lira borcu olduğunu belirtiyor. Nadir Bey tüm bunları anlatırken bir başka kadının halı fabrikasından ve Nadir ismindeki şahıstan bahsedilince hemen yayına bağlanmak istiyor. Kendisi 2007 yılında çok büyük bir acı yaşadıklarını ve kardeşinin o seneden beri kayıp olduğunu anlatıyor. Yani tam 14 senedir. Ve bu olayda ilginç bir şekilde Bahtiyar Bey'in olayına bağlanıyor. Çünkü bahsi geçen kayıp Adnan'ın son görüştüğü kişi yine Nadir Bey. Ablasının anlattığına göre Adnan o süreçte 20'li yaşlarının son yarısında, evli ve eşi de 9 aylık hamile. Ne yazık ki o süreçte Adnan işsiz kalıyor ve maddi anlamda güçlük çekmeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi o noktada eşinin doğurmak üzere olması da ayrı bir yük Adnan'ın omuzlarında. Çünkü bir baba olarak hem çocuğuna hem de eşine bakabilmek için para kazanması gerekiyor. Kendisi bir şekilde Nadir Bey ile tanışıyor. Zannediyorum tanıdık vesilesiyle olan bir tanışma bu. Nadir Bey Adnan'a iş bulacağından bahsediyor. Kendisinin fabrikadaki konumu da iyi olduğu için bağlantılarının olduğu düşünülüyor ve özellikle işle alakalı konularda insanlar Nadir'e güveniyorlar. Aynı şekilde Adnan da bu kişiye güveniyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ablasıyla yaptığı bir konuşmada Nadir'den artık pek de hoşlanmadığından, hareketlerinin onu rahatsız ettiğinden, ancak iş bulmak durumunda olduğu için kendisiyle ilişkisini devam ettirmek zorunda olduğundan söz ediyor. Ablasının iddiasına göre çok kısa bir süre sonra da Nadir Bey Adnan'ı bir iş görüşmesi için yanına çağırıyor. Ve o gün bugündür de kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Ablasının verdiği bilgiye göre o sırada alınan kamera kayıtlarında Adnan'ın fabrikaya girişi var ancak çıkışı yok. Aslında bu ciddi bir delil ancak olayı tek bir kişiye bağlayabilecek bir delil de bulunamıyor. Zaten Adnan'ın fabrikadan çıkışının olmadığı gibi öldürüldüyse ceset de yok ortada. Ve ne yazık ki bu dava bu şekilde faili meçhul olarak kalıyor. Nadir Bey başlangıçta Adnan'ı tanımadığından söz ediyor ancak daha sonra hatırladığını söylüyor. Bir tanıdık vesilesiyle tanıştıklarını ve o olay olduğu sırada İstanbul'da yani aslında fabrikada bulunmadığını iddia ediyor. Daha sonra bir kişi daha bağlanıyor yayına. Bu kişi de davalarının Yargıtay'da olduğunu ve abisi Naci'nin de Nadir ve birkaç arkadaşı tarafından öldürüldüğünü anlatıyor. Aslında Nadir'in bu olayda azmettirici olduğunu söylüyor. Bu arada Nadir Bey yayına gelmeyi kabul etmiyor ancak programdan giden muhabirle konuşmayı kabul ediyor. Görüşme yine fabrikada gerçekleşiyor. Nadir Bey görüşme esnasında sürekli arkadaşının ne kadar sevdiğinden bahsediyor ve ağlıyor. Kendisi aynı şekilde aktarılanlara göre bu görüşme esnasında Bahtiyar'ı neden öldüreyim? Öldürecek olsam beni programda hedef haline getirdiği için Müge Anlı'yı öldürürüm diyerek tehditte de bulunuyor. Dediğim gibi kendisi biraz gergin birisi. Etrafa rahatça tehditler savurmasından da kendisine çok güvendiği anlaşılıyor. Bu arada Bahtiyar Bey'in kızının babasını aradığı süreçte Nadir Bey'le yaptığı görüşmeler de ortaya çıkıyor. Genç kadın polise başvuracağını söylediği zaman kendisine biraz daha bekle, acele etme dediği öğreniliyor Nadir'in. Yani polise gitmesini engellemeye çalışmış Bahtiyar Bey'in kızının. Bunu açıklama olarak da baban annenden çok sıkılmıştı. Başka kadınlarla ilişkisi vardı. Annenden kaçmış veya görüştüğü kadınlardan birinin yanına gitmiş olabilir diyor. Devamında ilginç bir şekilde Bahtiyar Bey'in intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Kızın neden intihar etsin dediğinde de buradan dolmuşa binse, Sarıyer'e gitse kim görecek, kimin haberi olacak kızım, sen metin ol, annenle çocuğunla ilgilen gibi garip şeyler söylüyor. Hatta devamında ölenle ölünmez gibi şeyler de söylüyor. Genç kadın da Nadir amca öldüğü nereden çıktı, belki hayatta deyince de ben varsayımda bulunuyorum diyor. Bunlar elbette son derece ilginç ve şüphe uyandırıcı açıklamalar. Özellikle intihar kısmı çok ilginç çünkü intihar etmeyi planlayan biri neden son ana kadar kendisine araba baksın, bunu anlamak mümkün değil kesinlikle. Tabii tüm bunların açığa çıkmasıyla birlikte Nadir ve beraberinde 3 kişi gözaltına alınıyorlar. Onlar fabrikada değilken de bahsi geçen yere bir baskın düzenleniyor. Baskın esnasında sahiden de çok titiz bir çalışma yürütülüyor ve Nadir'in kaldığını söylediği kulübenin yan tarafında üzeri betonla kapatılmış bir kuyu bulunuyor. Zaten genel ifadeler ve davranışlar şüpheli olduğu için betonu kırmaya karar veriyor polis ve hilti getirilerek beton kırılıyor hiltiyle. Sonuç olarak da ne yazık ki 50 yaşındaki bir çocuk babası Bahtiyar Bey'in cansız bedenine ulaşılıyor burada. Bu kuyu aynı zamanda fabrikanın proses suyunun geçtiği yer anladığım kadarıyla, yani aşındırıcı olabilecek sıvılar da buradan geçiyor ve zamanla bedenin burada yok olması aslında mümkün. Belli ki Nadir de bu şekilde düşünerek zaman kazanmaya çalışıyor. Kızını polise gitme diye işte annenden kaçtı diyerek durdurmaya çalışıyor. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor bu defa. Henüz cesedin bulunduğunu bilmeyen Nadir elbette hiçbir itirafta bulunmuyor başlangıçta. Ancak sanıyorum devamında durumdan haberdar olunca her şeyi itiraf ediyor. Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediğini ve Bahtiyar'ın kendisine 250 bin lira borcu olduğunu, arkadaşı kendisinden 50 bin lirasını isteyince o da 250 bin lirasını istediğini ve çıkan tartışma sonucunda da kendisini iki defa vurarak öldürdüğünü anlatıyor. Devamında da bedeni çuvala koyduğunu ve bahsi geçen kuyuya yerleştirdiğini, koku olmaması adına da beton döktüğünü belirtiyor. Şimdi bu noktada elbette Bahtiyar Bey ile birlikte, çok pardon, Nadir Bey ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi daha var demiştik. Bu kişilerin de suça iştirak ettikleri düşünülüyor esasında. Ama onlarla alakalı, kararla alakalı bilgim yok. Hani salıverildiler mi yoksa yine onlar da suçlu bulundular mı diye. Ama elbette çok da tek başına yapabileceği bir işmiş gibi görünmüyor bu Nadir Bey'in. Bu arada Nadir Bey'den herkes çok korkuyor. Kendisi en başında da söylediğim gibi etrafa çok kolay tehditler saçan biri, kendisine çok güveniyor belli ki. Ama hakikaten bir şekilde insanlara korku salmış durumda. Kimse onun hakkında konuşmak istemiyor. Herkes ondan çok korkuyor dediğim gibi. Yani Türkiye'de işlenen bu cinayet sahiden kan dondurucu bana kalırsa. Özellikle bahsi geçen kişinin Adnan ve Naci ile olan bağları da düşünüldüğünde inanılmaz diye düşünüyorum. Bu olayın ardından Adnan'ın davası da tekrar açılıyor ancak net bir bilgi olmamasından anladığım kadarıyla kendisiyle alakalı herhangi bir ize rastlanmadı hala. Ancak Bahtiyar Bey'in cesedinin bulunmasının ardından Adnan için de ayrı bir arama çalışması başlatıldı. Bunu net olarak biliyoruz. Fakat bahsi geçen kayıp 2007 senesine ait olduğu için bedeni bulmak pek de mümkün olmayabilir. Yine kuyuya atıldıysa beden yok olmuştur zaten çoktan. Ama bir yere gömüldüyse kemiklerini bulmak mümkün olabilir elbette. Bana kalırsa birini kaybetmekten daha kötü bir şey varsa o kişiyi kayıp olarak aramaktır bu. Asla doğal yas sürecine geçemiyorsunuz çünkü kafanızda sürekli sevdiğiniz kişinin nerede olduğu var. Öldü mü, iyi mi, sağlıklı mı, bir yere mi gitti asla bilmiyorsunuz. Yani istediğiniz kadar öldüğünden emin olun ama yine de işte o doğal süreci yaşayamadığınız sürece bunu bu şekilde yaşayamıyorsunuz. Ve gerçekten kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Bu 14 yıl boyunca Adnan'ın ailesi eminim ki asla tam olarak mutlu olamadı. Sağlıklı bir yas süreci geçiremedi. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Instagram hesabında vaka paylaşımının altına yazarsanız çok sevinirim. Evet, bugün ülkemizden sarsıcı bir cinayetten, hatta cinayetler zincirinden söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.